Ayrım 29.
Ne oldu acaba Natasha'ya? Bir romanı okurken bazen yazarın konudaki karışıklığı çözmekte tembelce davrandığı sezilir. Sonuca varmak için akıl almaz bir rastlantıdan başka şey bulamamıştır. Oysa hayat da bunun gibi akıl almaz rastlantılarla doludur. Bu düşünce Vasya'nın aklına neden sonra geldi? Krylov'un o bildik kadın sesini duyduğunda ona sarılmakla yetindi ve alçak sesle sordu. Ya Natasha? İyidir. Bir oğlum var. Bak bu yeni haber. Daha görmedim. Ama Natasha anlata anlata bitiremiyor. Mart ayında 2 yaşına bastı. Natasha uzun uzun konuşmalar yaptığını ya da buna benzer şeyler gevelediğini anlatıyor. Adı da senin gibi Vasya. Neyse kısaca Krylov heyecanını gizlemek için aceleyle hatta biraz sertçe konuşmuştu. Ama dayanamadı, sesi titredi ve kesildi. Burnunu sildi, mırıldanınca sana devam etti. Mucize bu. Umudumu kesmiştim artık. Natasha'ya içimin çok rahat olduğunu yazıyordum ama aslında hiç rahat değildi. Ya Sergey, anam? Hepsi iyi. Natasha Sergey'in binbaşı olduğunu bildirdi. Bilmem kaç tane de nişanı varmış. Nina Georgievna Moskova'da. Natasha'yı her gün görüyor. Varvara Ilinichna 42'de öldü. Neyse iyi işte. Biraz da kendinden söz et. Ama Vasya bir şey söyleyemiyordu. Natasha ile oğlunun fotoğrafına bakıyor, gülümsüyor, hayranlıkla seyrediyor, bir şey düşünemiyordu. Sonradan o an bir sürü şey düşünmüş gibi geldi ama neydi düşündükleri hatırlayamıyordu. Krylov yine homurdanmaya başlamıştı. Natasha her mektubunda senin sözünü ediyor. Doğrudan değil ama tutamıyor kendini. Hiç de kurnaz sayılmaz. Mucize bu. Gerçek mucize. Anlatsana nasıl oldu bu iş? Vasya o yoğun, yakıcı mutluluğundan silkinerek kurtardı kendini. Cevap vermek istedi ama yapamadı. Şu son 3 yıl geçmişin derinliklerinde kalmıştı. Şimdi bir tek şeyi, uçsuz bucaksız, yeşil ormanı hatırlayabiliyordu. Bilmem, Temmuz'dan bu yana partizanlarla savaşıyorum. Ya siz? Her şeyi unuttum. Sanki size hep siz dermişim gibi geldi. Bir torunum var. Senin oğlun, anladın mı? Sen de gelmiş, sizde bizde başımı ağrıtıyorsun. Partizana bakın. Krylov Vasya'yı revire götürdü, yemek yedirdi. Sert bir sesle. Burada yatacaksın. Banyo var. Sana temiz çamaşır ve gerek duyduğun her şeyi vereceğim. Bizimkilerin Vilnus'a yaklaştıklarından haberin var mı? Artık bu iş fazla uzamaz. Dün bir savaş tutsağıyla faşist bir herifle konuştum. Hani şu mezardan başka yerin paklamayacağı tiplerden. O bile teslim olmuş, düşünsene. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Ne mi yapmayı? Savaşmayı tabii. Moskova'ya gitmeyecek misin? İşlerin iyice karıştığı şu sıra olanaksız. Beni bir birliğe yollayacaklarını sanıyorum. Aslında topçuyum. Son yıl elimizde top bile vardı. Almanlardan alınma ama top işte. Hiç aldırmıyorduk tabii. Rus usulü gümletiyorduk tepelerinde. Krylov hastaları dolaşmaya çıktı. Vasya, Natasha'nın babasına yazdığı mektubu okuyordu. Her şeye rağmen ara sıra umutlanıyorum sözlerine vardığında gülümsüyordu. Krylov döndü, yan gözle Vasya'ya baktı. Değişmemiş, hem hiç değişmemiş. Belki biraz daha zayıf. Natasha'yı sevdiği hissediliyor. Sonra uzun uzun konuştular. Krylov karşısındakinin bambaşka bir adam olduğunu anladı. Hayır, değişmiş, hem çok değişmiş. Korkunç, akıl almaz şeyler anlatıyor ve bakışları sakin. Ne zaman fark ettin dönemeci diye sordu Krylov. 42 yılının sonlarında mı? 41 Ekim'inde fark ettim. Ben o sıralar Karaçev'ten kurtulmaya bakıyordum. Kargaşalık almış yürümüştü. Neyse ki yürekli bir yüzbaşıya rastladım. Dur bakalım, dönemece gelindiğini sen nasıl sezdin? Desna'nın ötesinde bir alaya katılmıştık. Hemen arkasından da yenilgiye uğradık. Durum korkunçtu. Kimi kaçıyor, kimi kılık değiştiriyordu. Biz 40 kişi kaldık. Yanımda Avanesyan diye çok iyi bir arkadaş vardı. Bildiriler berbattı, Orel düşmüştü falan falan. Büyük bir kuşatmadan kurtulup daha küçük bir kuşatmaya düştük. Bir korluktaydık ki görsen dantel sanırdın. Baktın mı içi görünüyordu mübareğin. Almanlar da kurluğu çepeçevre sarmışlar. Geçmenin mümkünü yok, açıkça belli. Ölme pahasına talihimizi denemeye karar verdik. Beklesek adamlarımızın yarısı çeker giderdi. Hiç hoş bir durum değildi yani. Bir telefoncu geldi, beni buldu. Adı da Bulanov. Partiye girmek istiyorum dedi. 40 yaşında, aslen tulalı. Toplantı yaptık. Tüfek sesleri, kulakları sağır eden bir gürültü. Yine de söylevler verildi. Bir teğmen Bulanov'u tanıttı. O sıra ne duyduğumu anlatabiliyor muyum Dmitri Alekseyeviç? Sovyet Rusya'nın sonu geldi diye haykırıyorlardı Almanlar. Kuşatılmıştık. Bir tek makinalı, birkaç tane de tüfek vardı elimizde topu topu. Böyle bir anda orta yaşlı bir adam geliyor, partiye girmek istiyordu. Aynesyan'a, şu heriflerin hesabını göreceğiz, açıkça belli dedim. Nerede şimdi bu Bulanov? Diye sordu Krylov boğuk bir sesle. Öldü, hem de partiye alındığı sıra. Ormandan çıktığımızda 14 kişi kalmıştık. Neden sonra Avanesyan'la ikimiz bir müfreze toparlayabildik. Avanesyan 42 ilkbaharında öldü. Vasya, Avanesyan'ın Natasha'ya duyduğu sevgiyi, Natasha'nın gözcü olarak göreve çıkıp dönme işini hatırladı. Yaz günü çöken ılık sis gibi bir kasvet her yanını kapladı. Uykuya daldığı sıra kafasında her şey karışmıştı. Minsk, partizan şarkıları, Bulanov'un boğuk çatlak sesi, rezalet diyen Avanesyan, içinden çıkarılması olanaksız orman, iki Natasha, yaşayan ve ölü. Yandaki yatakta Krylov yatıyordu. Soyunmamıştı. Uykuya dalacağını sanmış, yerinden kalkacak gücü bulamamıştı. Ama gözleri açık yatıyordu. Birden ölümcül bir bitkinlik duydu. Kalbinin atışı hızlanmıştı. Arada durur gibi oluyordu. Omuzu ve sol kolu ağrımaktaydı. Güçlükle soluk alabiliyordu. Neyse, Vasya'ya kavuşmuşlardı. Artık Natasha mutlu olacaktı. Bizimkiler Vilnus'a varıyorlar. Demek ki son yaklaştı. Şimdiye dek Krylov'u ayakta tutan devamlı bir gerilimdi. Sonun belli olmaya başladığı, Natasha yönünden de içinin rahatladığı gün, bir geceliğine de olsa kendini yorgunluğuna, hastalığına, aşınmış bir makinenin çalışmasını andıran kalbinin düzensiz atışına bırakabilirdi. Ağustos ayında yaşım 56'yı bulacak. Son yaklaşıyor Dmitri Alekseyeviç. Savaşı mı yoksa kendi hayatını mı düşündüğünü pek bilemiyordu aslında. Valya güçlükle tanınacak haldeydi. Çok zayıflamıştı. Gözlerinde ateşin verdiği çakmak çakmaklık vardı. Hareketleri kesik, aynı zamanda da güvensizdi. Ocak ayında annesiyle babasının ölümünü haber almıştı. Komşularından Kudryavtseva mektup yazmıştı Valya'ya. Annenle baban işgal sırasında öldüler. Valya uzun uzun ağladı. Sonradan bu gözyaşlarını en az acı verenler arasında anacaktı. Mart ayında eski bir okul arkadaşı Misha Zolotarenko onu aradı, buldu. Zamanında zinaya aşıktı. Pikvik kulübe girmek istemişti ama genç kızlar ona pek dostluk göstermemişlerdi o sıra. Spora çok meraklıydı. Ancak hareketleri kaba sabaydı. Valya onu gördüğüne sevindi. Misha geçmişini hatırlatıyordu. Kiev'te bulunduğunu söylediğinde genç adamı soru yağmuruna tuttu. Misha eski arkadaşlarını bulmaya çalışmış ama uğraşması boşa gitmişti. Zina kahramanca davrandı. Onunla ilgili bir yazı bile yazdılar. Gazeteden kestim. Görüyor musun? Kimin aklına gelirdi? Valya'nın gözleri yaşlarla doldu. Bir gün Zina bana içimdekini ifade edip edemeyeceğimi bilemiyorum demişti. O sıra yazar olmak istediğini anlamıştım ben de. Oysa Zina içindekini hayatıyla ifade etti. Şaştınsa Misha onu iyi tanımamışsın demektir. Bizlerden biri için aynı şey anlaşılmaz olabilir ama Zina için bu davranış çok doğaldı. Kaç kere ölümden söz etmişizdir. Misha öbürleriyle ilgili haberleri de verdi. Boris partizanların safındaydı. Ne olduğunu bilmiyorum. Almanlar daha savaşın başında anasını öldürdüler. Raya cephede. Kayınvalidesiyle kızı Babiyar'da öldürüldü. Galoşka Almanya'ya sürüldü. Sırıtkan mı? Şu şen sözcük garip bir biçimde ortalıkta çınladı. Yaşlar Valya'nın gözünden akmaya devam ediyordu. Oralarda hayat çok karışık dedi Misha. Yabancı kalan birinin anlaması güç. Babanın nasıl olup da heriflerin oltasına geldiğini aklım almıyor. Bunları söylerken Valya'nın durumu bildiğinden emindi. Konuşmanın başında Valya'ya annesiyle babasının başına gelenleri duyup duymadığını sorduğunda genç kadın başını sallamıştı. Valya haykırdı. Ne diyorsun? Hiç. Haberin yok mu? Hemen anlat. Ama Valya, aslında fazla bir şeyden haberim yok. Doğrusu cesaret göstermediği anlaşılıyor. Almanların hizmetine girmiş. Sonra da kendini asmış. Kudryavtseva annenin sağlığında çok dertlendiğini anlattı. Valya artık ağlamıyordu. Mişe'ye bakıyordu ama genç adam kendisini görmediğinden emindi. Biraz daha oturdu, sonra kalktı gitti. Valya hemen Kudriyet Seva'ya mektup yazdı. Bir ayı aşkın bir süre cevap bekledi. Henüz içinde bir umut pırıltısı vardı. Ya Mişa yanılmışsa? Cevap geldi. Valya insanların hareket ve duygularını her zaman olağanüstü birer olay saymıştı. Bu yanı arkadaşlarını şaşırtırdı. Boris her zaman Valya büyük büyük düşünür derdi. İrade yönünden zayıf, kararsız yaratılışlı ve ölen annesinin deyimiyle ayakta uyuduğundan böyle bir yanının olabileceği akla pek gelmezdi. Biri Valya'ya tutulsa genç kız aşkın derinliğini ve karmaşıklığını düşünüp üzülürdü. Yıllar önce Zina şımarık ve coşku dolu bir kızken Valya onu kahraman olarak görürdü. Bu da Valya'nın geniş hayal gücünden, okuduğu romanlarla çevresindeki hayat arasında bir ayrım yapmamasından ileri geliyordu herhalde. Başkaları babasının davranışında bir zayıflık belirtisi görebilirlerdi. Kudriyet Seva da mektubunda böyle diyordu. Gevşek biri olduğu anlaşıldı. Ama Valya'nın gözünde babası ihanetin canlı örneğiydi. Çocukluk anılarına dalıyor, babasının davranışının nedenlerini anlamaya çalışıyordu. Gözünün önünde hep babacan halli, sırtında ipek ipekli ceketi, elinde su kovası, küçücük bahçesinde gidip gelen ya da gençlerin gözü pekliğinden yakınan bir öğretmen vardı. Bu görüntü bir vatan hainine hiç yakışmıyordu. Demek körmüşüm diye düşündü Valya. Onun yanı başında yaşıyor ve bir şey görmüyormuşum. Pis bir işe bulaşmıştı sanki o da. Çalışma odasına girdiğini görüp genç kadına bakan fabrika müdürü korktu. Sakin, sapsarı, gözleri çakmak çakmak, bakışları sabit, alçak sesle. Cephe için çalışan bir fabrikada kalıp kalamayacağımı sormaya geldim dedi. Babam vatanına ihanet etti. Müdür içini rahatlatmak için uzun uzun konuştu. Fabrikada çalışan herkesin kendisine büyük değer verdiğini, bunlar arasında parti örgütçüsünden atölye şefine kadar çeşitli insanın bulunduğunu anlattı. Aklı bir noktaya takılan Valya susuyordu. Babamın alçaklığını fark etmediysem ben de onun gibiyim demektir. Lida, bana neden güveniyorsun? Belki ben de vatanıma ihanet edebilirim. Saçmalamaktan vazgeç. Sana dokunan yok. Demek bu düşünce kimsenin aklına gelmiyor. Başındaki felaketler yetmiyor mu? İlle de yenilerini yaratman mı gerekli? Sergey mektubunda kendisini eskisinden de çok sevdiğini yazınca bir tek ona inandı. Mişa Zolotarenko'nun gelişinden bu yana ilk kez ağladı. Mayıs ayı gelip çatmıştı. Valya yavaş yavaş canlanıyordu. Eskisi gibi değildi ama. İçinde bir şey kırılmıştı. Bu duygudan kurtulamayacağını biliyordu. Yalnız Sergey'in mektubundan sonra yaşamaya devam edebileceğini anladı. Ona duyduğu sevgi daha da arttı, güçlendi. Hayata dönerken elinde olmaksızın alın yazısını düşünüyordu. Günün birinde Raya hiçbir işe yaramadığını söylemişti. Valya artist olacaktı nasılsa. Raya'nın hayatta yeri yoktu. Oysa şimdi Raya, Boris gibi, Sergey gibi savaşıyordu. Ben de çalışıyorum tabii ama onların yaptıklarıyla kıyaslanır mı benimkisi? Hem fabrikada çalışmam bir rastlantı. Bilinçli olarak istedim buraya girmeyi. Yine de rastlantı ama. Lida'nın fabrikadaki işi devamlı, kendisine ait bir şey. Oysa ben burada konuk gibiyim. Savaş bittiğinde ne yapacağım? Neden sanata sırt çevirdim? Belki sandığım kadar kötü bir oyuncu değilimdir. Bu elimden uzaklaşmak istiyor, kendi kendine kızıyordu. Delice düşler bunlar. Çocuğum olduğunda hırsım geçecek. Valya iki kez amatör oyunlarda rol aldı. Kent tiyatrosunun sahneye koyucusu, oyuncular ve seyirciler hepsi Valya'yı kutladı. Büyük bir yetenek. Valya kendi kendine verdiği sözü unutuyor, büyük düşü yine her şeyin üzerine çıkıyordu. Sıcak Temmuz günlerinden biriydi. Valya her zamanki gibi çalışmıştı. Akşam yorgun argın eve döndü. Masasının üzerinde bir kap içinde duran gül iyice açılmıştı. Lida'nın armağanıydı bu gül. Çiçeğin yaprakları dökülüyordu ama bunda hüzünlü bir yan yoktu. Biraz bezginlik, belki mutluluğun getirdiği doygunluk, aşırı güzellik. Valya'nın kafasından görüntüler, dizeler, sesler geçiyordu. Sergey'e mektup yazmak için oturdu. Artık kocasına her gün bir mektup atıyordu. Sergey. Şu sıra çevremde savaşın sona ermesi konuşuluyor. Gelecek için planlar yapılıyor. Bir takım kör inançlarım var. Düşünmeye korkuyorum ama yine de düşünüyorum. Sen benim hayatımsın. Ama seni aldatmak istemem. Zaman zaman eski düşüm canlanıyor. Kanıma işlemiş anlaşılan. Bir keresinde söylemiştim ya, sıradan bir oyuncu olmaya mahkumum. Herhalde kendimi yeterince dışa vuramayışım bunun nedeni. Bilmem, delice bir düşse beni azarla. Bir daha üzerinde bile durmayacağıma yemin ederim. Senin en ufak sözüne bile güvenim var. Juliet'i oynamayı, başka yoldan kimseye, sana bile söyleyemeyeceğim şeyleri söylemeyi ne kadar isterdim. Aşkımın zenginlikleri öylesine arttı ki, altınımın yarısını bile sayamıyorum. Bütün bunlar çocukça şeyler. Önemli olan Sergey, senin işlerinin yolunda gitmesi. Askeri bildiriler çok iyi. Her biri senden bana ulaşan mektup gibi. Yakında savaş sona erecek, bana döneceksin. Kendine iyi bak sevgilim. Aşkım senin koruyucu meleğin olsun. Benim sevdiğimden çok sevmekse mümkünü yok. Mektubu yazarken gülün yaprakları dökülüyor, her biri masanın üzerinde kırmızı lekeler bırakıyordu. Savaşın yüzü değişiyor, giysileri değişiyor ama yine savaş olarak kalıyordu. Kentin çevresinde nefis tepeler, yeşeren vadiler, döne döne akan ırmaklar görülmekteydi. Bu küçük kentte Sergey'e Fransa'nın eski kentlerini hatırlatan bir yan vardı. Daracık minik sokaklar, barok üslupta yapılmış, gösterişlice acı çeken azizleri, uçuşan küçük melekleriyle dokunaklı kiliseler, yüksekte bir şato, meyhanelerin ışıklı tabelaları, koca koca kırmızı tavşan kanı, açık sarı güller, düşüncelere dalmış gitmiş yığınla akça ağaç, meşe ve ıhlamur. Toplar aralıksız gürlüyor, makinalılar takırdıyordu. Serseri kurşunlara hedef olan asker ve sivil ölüleri kaldırımlara yayılmıştı. Ostrobama kapısında da başörtülü bir yaşlı kadın diz çökmüş, güzel ve kayıtsız bir Meryem'e yakarıyordu. Sergey ıssız bir eve daldı. Duvarlara göz kamaştırıcı mavi denizi ve palmiyeleriyle nisir renkli resimleri asılmıştı. Bir de sararmış fil dişinden çarmıha gelmiş İsa ile pilili elbiseli bir kadın resmi. Yeşil kadife koltuğa sahiplerinin unuttuğu yaşlı bir köpek oturmuştu. Ne havlıyor, ne uluyor, yaslı başı yana eğilmiş olayları düşünüyordu. Sergey açık bir kitap buldu. Savaştan bir saat önce belki biri okumuştu kitabı. Küçük bir şiir kitabıydı bu. Derin uykusundan uyandırdım bir gülü. Aşağıya, karanlık mahzendeki boş fıçıların arasına kadınlar, çocuklar, rengarenk sabahlığıyla yaşlı bir adam sığınmıştı. Yakına mermi düştükçe, ulu tanrım, İsa Efendimiz diye haykırıp duruyorlardı. Tümen karargahı boş bir evin mahzenine yerleşmişti. Burada her şey stepteki dere yatağı ya da Dinyeper kıyısındaki barınaktaki gibiydi. Hastalıklı görünüşlü, zeki ve yorgun bakışlı kurmay başkanı albay yine aynı şekilde çizgilerle kaplı bir harita üzerine eğilmişti. Ancak bu kez harita kentin planıydı. Daracık sokakları, evleri, derin ve karanlık avluları ele geçirmek için çarpışılıyordu şimdi. Tıpkı Orel ya da Çernobil önündeki gibi somurtuk bir general telefoncu kıza "Bana Yerushkin'i bulun" diyordu. Telefoncu kız uzun uzun "İnci çiçeğini istiyorum" diye tekrarlıyordu. Sonra general haykırıyordu. "Ne sallanıyorsunuz?" Yine aynı şekilde 5 dakika sonra ordu komutanlığına Yerushkin'in suçu olmadığını söylüyordu. Duvarlar çok sağlamdı. Tankları geçirmek mümkün değildi. Sokaklarda askerler tıpkı bomboş tarlaların ortasındaki gibi iki büklüm, bir mevziyi öbüründen hayatı ölümden ayıran 30-40 adımlık yeri koşar adım alıyorlardı. Aynı şekilde sedyeciler yaralı toplarken mayınlar ve mermiler çevrede patlayıp duruyordu. "Ordu komutanı sizi istiyor," dedi General Sergey'e. Karargah kentin hemen gerisinde pembe mezarlığın karşısındaydı. Sergey elinde olmaksızın gülümsedi. "Ne de şairane bir at. Burada pek çok gül var. Belki adını çiçeklerden almıştır." General de gülümsedi. Ciddi, sert ve kurşuni taştan oyulmuş gibi sevimsiz yüzü birden hayalci bir görünüşe büründü. Gerçekten güller nefis. Yalnız mezarlığın adı Güller Mezarlığı değil de Pembe Mezarlık. Bu adın nereden geldiğini bilmiyorum. Kim bilir? Yüzü yeniden sertleşti, bağırdı. "Bana Yerushkin'i verin." Ordu komutanı meşguldü. Cephe, askeri komitesi üyelerinden biri kendisini görmeye gelmişti. Sergey'e ordu komutanının bir saat sonra yalnız kalacağı söylendi. Hava ılıktı. Sık sık ve ince bir yağmur yağıyordu. Mezarlıktaki güllerin son günleriydi. Hava çiçek ve ıslak ot kokusuyla dopdoluydu. Sergey, zarif ve özenti dolu, bezgin melekleri, dokunaklı yazıları ve ölümsüzlerin çelenkleriyle kaplı mezar taşlarını, anıtları inceliyordu. Bunlardan bazıları en az 100 yıllıktı. Taşların üzerindeki yazılar silinmişti. Deyişler ve cümlelerden kopuk sözcükler arta kalmıştı. Ayrılık. Gözyaşı döküyorum, ebediyen. Orası aynı zamanda savaş tutsaklarının toplanma yeriydi. Kasvetli, saçı sakalı birbirine karışmış Almanlar, mermilerin ve güllerin arasında geziniyorlardı. İşlerinden biri Sergey'e, "Belki Sayın Binbaşı Almanca, Fransızca ya da İngilizce bilir," diye sordu. "Fransızca biliyorum, buyurun," dedi Sergey. "Sayın Binbaşım'dan bizi ne yapacaklarını öğrenmek istiyorum." Temenimiz Kızılların Cenevre Anlaşması'nı tanımadıklarını, tutsakları öldürdüklerini söyledi. "Subaylarınızın yalan yanlış şeylerle kafalarınızı doldurduklarını hala anlamadınız mı?" "Doğrusu temenimizin benim aklımı çelmesi mümkün değil. Liseyi bile bitirmemiş. Oysa ben Marburg Üniversitesi'nde doçentim. Yalnız uzmanlaştığım dal devletler hukuku değil de Sanskritçe. Rusların tutsaklara nasıl davrandıklarını nereden bilebilirim? Buraya geleli bir aydan biraz fazla oluyor." "Daha önce neredeydiniz?" "Her yerde. Narvik'te bulundum. Orada evler yüksek kazıkların üzerindedir. İstiren geyiği eti yenir. Yunanistan'da bulundum. Akropol'ü gördüm. Yalnız şarapları çok kötüydü. Leş gibi kokuyor ve Olemp tanrılarının içkilerine hiç benzemiyor. Mısır'a kadar da uzandım. Küçük kardeşim Rusya'ya gönderildi. Kendisi öğrencidir. Hiç ummadığı halde Kırım'ın Riviera'yı andırdığını yazıyor." Sergey bu kayıtsız Alman'a tiksinerek baktı. "Neden süründünüz ülkeden ülkeye?" "Tutsak alındı," cevap verdi. "Savaşıyorduk binbaşım. Hem de oldukça iyi savaşıyorduk. Burada başımıza bir felaket geldi. General Steele 100 tankın yardımımıza koşacağını bildirmişti ama nedendir bilmiyorum, tanklar görünmedi." Sergey geveze Alman'ın yanından uzaklaştı. Yağmur altında yaprakları dökülen bir yaban gülü çalılığını seyretmek için durdu. Rus binbaşısının sözleriyle içi rahatlayan Alman da bir mezar taşının üzerine çöktü, cebinden parafinli kağıda sarılmış sandviçini çıkardı, kendinden geçerek dişlemeye koyuldu.